90'ların iz bırakan televizyon şovlarından Menemen'in podcast serisine hoş geldiniz. Uçin Acer ve Özgür İnceoğulları'nın hazırlayıp sundukları Menemen Studio Podcast serisinde yeni sezon devam ediyor. Tüm bölümleri ve farklı paylaşımları menemenstudio.com veya Menemen Studio Instagram adreslerinden takip edebilirsiniz. Şimdi yeni bölüm başlıyor.
Menemen Podcast 162. bölüme hepiniz hoş geldiniz. Kayıt günümüz 1 Nisan 2024 Pazartesi. Yayın günümüz bir aksilik olmazsa 5 Nisan 2024 Cuma. 162. bölümümüzde yeni bir şey deneyeceğiz. Tam bir müzik bölümü olacak. Müzik hikayeleri anlatacağız. Detaylara gelmeden önce geniş kadromuzu takdim ediyorum her zaman olduğu gibi. Ben Deniz Özgür İnceoğulları ve seçim heyecanının üstünden 60 gözüken Burçin Acar karşınızda. Burçin'cim merhaba.
Merhaba Özgür. Daha atmadım ama heyecanı. Daha patlayamadım ben. Yani şey en üst noktaya çıkamadım daha. Böyle bir garip bir durumdayım. Yani atamadım üzerimden şeyi. Bu heyecanı kımıl kımıl hali. Bakalım ama olacak bir şekilde olacak. Yani bunu da öğreneceğiz.
Coşkunu daha yaşayamadın mı?
Yok, tam olarak coşkumu yaşayamadım. Gece bir ara dedim caddeye çıkayım mı? Ya dedim bu kaç yaşında ne caddesi ne yapacaksın yani. Baktım böyle genç arkadaşlarımız sokaktan bayraklarla falan geçiyorlar. Dedim güzel onlar eğlensinler şimdi gitmeyelim şey yapmayalım karıştırmayalım ama kendi içimden tabii böyle bir sevinç ama tam böyle patlayamama bağıramama çağıramama ama dedim ki buna da alışacağız. Bu çok alıştığımız bir şey değil biliyorsun. Sen biliyor musun seçim kazandığında nasıl sevineceğini?
Unutmuşum.
Bir kere seçim kazanman lazım önce ondan sonra sevineceksin yani bütün bunlar tabii zor işler ama... gayet güzel bir geceydi birçok insan için. Ya kazanma kaybetme üzerinden okumamak lazım ama ülkede genel bir mutluluk oldu ya böyle sabah mesela gelirken de işte böyle durakta insanlar arabalarda bir mutluydu. O yüzden de ben hani işin bu kısmına bakıyorum yoksa birini yendik biri kaybetti falan o kadar sert bakmıyorum işe. Güzeldi. Sen de bak hazır. Canlı yaşadım
evet,
bu anı.
Ben şimdi onu söyleyecektim. Tabii bizi dinleyenler farkında değil ama ben şu anda Burçin'le aynı yerdeyim. Dolayısıyla Türkiye'ye geldim. Seçim hakkım yoktu tabii ki. Yani oy veremedim ama bir geldim. Daha seçim yoktu o zaman. Geldiğimde bir baktım hava harika, nefis. Bahar gelmiş.
Ya.
Ondan sonra seçim oldu. Dün oldu zaten. Hani... dünkü seçimin sonucu da bir bahar havası yaşattı. Dolayısıyla duble iki çarpı bahar oldu. Diyorum ki bahar şarkıları mı yapsak? Duello mu yapsak? Bahar şarkıları.
Biz en son evet kış yapmıştık. Bir bahar yapmakla ama bahar da bitiyor. Bahar yaşamayız. Ben o yüzden şey yaptım. Havik Okuyan Hanım dedi ki bu sene bahar yok. Direkt yaza geçeceğiz.
Hani, abi baharsız yıl mı olur ya?
Ama olur bak şu an biz hangi aydayız? Nisan. Bu Nisan'ı biz Mayıs gibi yaşayacağız. Mayıs'ı Haziran gibi yaşayacağız. Zaten Şubat'ı da Mart gibi yaşadık. Bu da malum şeye benzedi. Ama öyle. Yani Nisan Mayıs değerleriyle yaşayacağız. Yani biz pek evet. Bahar yaşayamayacağız evet, onu söyleyeyim.
Böyle bir saymaya başladık ki evet, evet. Bütün aileni sayacak. Lost çok bozdu Burçin. Burçin ya yine de yapalım. Çünkü
peki.
Bir kere söz verdik. Sözümüzden dönmeyelim.
Tamam.
Ya böyle ne bileyim birkaç hafta sonra olabilir. Yani Nisan'ın ortası gibi. Şimdi 1 Nisan tamam hani buraya bahar gelmiş de ben şimdi geri döneceğim sonuçta. İsviçre'ye geri döneceğim. Orada yani ben geldiğimde şakır şakır yağmur yağıyordu. Yani muhtemelen yine gittiğimde yağmur yağacak. Baharı orada da benim yaşamam lazım.
Ama bu kış yağmuru değil herhalde sizinki.
İşte
bahar yani, yağmuru.
Ama yine de esiyor biraz soğuk ha, yani.
Kalın diyorsun geliyoruz
evet,
tamam.
Evet.
Tamam yapalım onu bir not alalım. Okey.
Evet. Patlayamayan Burçin. tamam çok yoğun bir gündemden çıktık. Haftalardır aylardır Türkiye'de seçim konuşuluyordu. Bu kez biz girmedik daha öncesinde seçim konusuna. Genel seçimler öncesi konuşmuştuk. Yerel seçimlerde yapmadık bunu. Sonuçta seçimler gerçekleşti. Kazananlar belli oldu. Ülkemiz için hayırlı olsun. Şimdi başa dönüyorum. Bu bölümde yeni bir şey deneyelim dedik. Yeni bir akış deneyelim dedik. Bir süredir hep gündemdeki popüler kültür olaylarından konuşuyoruz. Yavaş yavaş da bu sezonun sonuna doğru ilerliyoruz bu arada. Dedik ki bu bölümde birer tane müzik hikayesi anlatalım. Yani işte bir şarkı veya bir grup veya bir şarkıcı seçelim. Onun hikayesini anlatalım. İstek parçalarımızı hatırlarsınız. İstek parçalarımız varken aslında benzer bir şey yapıyorduk. parçamızı seçiyorduk ve o parçanın hikayesini, işte parçayı söyleyenin hikayesini, grubun veya şarkıcının hikayesini anlatıyorduk. O yolda yürüyelim dedik. Atladığım, aktarmadığım, yanlış söylediğim bir şey var mı Burçin?
Yo, biz bu tabii şarkıları şarkı seçerken ve anons ederken sen tabii onların minik hikayelerini anlatıyordun. Sonra zaman içinde gördük ki aslında o talep edilen, istenilen, dinleyicimizin de hoşuna gittiği bir bölünmüş. Tabii kaldırmamızın çeşitli sebepleri vardı. Dolayısıyla aslında biraz onu daha da genişletiyoruz. Yani onu ne yapıyorduk? Biz normal gündem programımızın sonunda işte sen hikayeyi anlatıyorsun ve şarkıyı çalıyoruz. Böyle kısa bir bölüm diyebiliriz. Şimdi onu biraz aslında genişleteceğiz. Yani müziğin hikayeleri diyebiliriz. Bu bir şarkı hikayesi olabilir, birinin hikayesi olabilir, bir albüm, bir an, bir olay hikayesi olabilir ama hikayelerle aslında bazı bölümlerde karşınıza geleceğiz. Bir ölçüde de aslında işte bu istek parça, işte hikayeler güzeldi geri dönüşlerini şöyle hakkıyla değerlendirmek için böyle bir fikrimiz ortaya çıktı. Bakalım bir başlayalım. Zaten dinleyicilerimiz hani dinledikçe, bize geri döndükçe bu iyiydi, bu kötüydü, şöyle yapın, böyle yapın. Onlar bizim için iyi yol gösterici olur. Tabii müzikte çok hikaye var. Yani bizlerin bildiği, arada sırada aramızda konuştuğumuz, anlattığımız, burada paylaştığımız, paylaşmadığımız aslında biraz iyi olacak. Biraz arşivden böyle az bilinen gerçekler falan demeyeceğim ama yani az bilinen hikayeler, az bilinen ayrıntıları paylaşmak da güzel olacak. Çünkü gerçekten bolca var bunlardan.
Evet evet, çok güzel hikayeler var. Bazıları bilinen, bazıları daha az bilinen, bazıları hatta hiç bilinmeyen. Mesela ben bugün bir parçanın hikayesini anlatmak istedim. Çünkü parça ne bileyim genel gündemle, genel havayla ve genel hissiyatla çok uyuyor. Dolayısıyla böyle bir anda o parça geldi aklıma. Dün akşam düşünüyordum. O parça geldi. Ya dedim bu parçanın hikayesini anlatayım ben yarınki kaydımızda. Onu seçtim. Sen ne seçtin?
Ya ben aslında şöyle... Şimdi bu kaydı yayınladığımız gün Cuma. Yani 5 Nisan. Cuma 5 Nisan. Kurt Cobain'in ölüm yıl dönümü ve bu sene 30. ölüm yıl dönümü. Dolayısıyla muhtemelen dinleyicilerimiz de birçok kaynakta Kurt Cobain'le, belki ölümüyle ilgili, belki hayatıyla ilgili birçok şey okuyacaklar, seyredecekler. Öyle tahmin ediyorum. Ben biraz da günün anlam ve önemine binaen böyle bir seçim yaptım. Yani seçim de şöyle, şimdi Kurt Cobain'i anlatmayacağım. Kimdir, ne zaman doğmuştur, niye ölmüştür falan, bunlara girmeyeceğim ama mesela son yıllarda çok Dave Grohl röportajı okuyorum veya izliyorum. Tabii Dave Grohl hani o dönemden buraya bir takım ayrıntıları, anıları anlatan, çok göz önünde olan birisi. Özellikle o son bir yıldır okuduklarımda Nevermind albümüyle ilgili çok böyle değişik röportajlarında ayrıntılar vardı zaten. 5 Nisan'la ilgili de hani hem Kurt Cobain'i hem de biraz Nevermind'ı Nevermind'dan bahsetmek için Dave Grohl'un böyle albümle ilgili, şarkılarla ilgili kısa kısa böyle röportajlarından bir takım bilgiler var. Aslında onların hepsi toplamda bir belki hikaye çıkaracak. Yani Nevermind'la ilgili bir tablo ortaya çıkaracak. Ben biraz o kısma girmek isterim izninle.
Estağfurullah, tabii ki. Ben de 80'ler, demin de söylediğim gibi işte böyle bir anda bu parça geldi aklıma. Belki günün hissiyatına çok uyduğu için onu seçtim. 80'lerden çok meşhur bir parçanın hikayesini anlatmak istiyorum Burçin. Çok büyük bir klasik. Böyle orta tempolu bir rock şarkısı.
Acayip merak ettim. Bir türlü ismi söylemedi.
Ya çok
orta tempolu rock.
Evet, belki de diyeceksin ki yani bunu mu seçtin yani seçe seçe. Ama benim çok hoşuma giden bir parça. Çünkü yani rock dedim ama böyle pop rock, arena rock. İşte böyle marş gibi olmuş. Dinleyenleri böyle özgür, hemen nedir? Harekete geçiren güçlü bir şarkı. Journey'den Don't Stop Believin'.
Ha, ya çok güzel şarkı. Enteresan. Yani böyle ara ara açıp dinlediğim ama çok iyi şarkıdır canım. Nerede
i̇şte
kullanılmıştı
onun
o en son?
Onun hikayesini anlatmak istiyorum.
Journey bir şeyin fragmanında kullanılmıştı. Journey Don't...
Çok yerde kullanıldı. Neyse. Onlara da tamam. Uğrarız. Yani konuşuruz onları.
Evet, evet. Bir yerde çok hafızamda taze bir tarafı var. İstersen ben başlayayım.
Lütfen.
Şimdi 5 Nisan dedik. 5 Nisan işte bu kaydı paylaştığımız gün. Az önce de söylediğim gibi Kurt Cobain'in ölümünün üzerinden 30 yıl geçmiş olacak. Bayağı uzun bir süre. Şimdi bizim kuşak için, ki biz X kuşağıyız değil mi? Boomer
evet.
Değiliz tamam.
Sen niye bunu her seferinde?
Ya ne bileyim, bazen bize boomer diyorlar, bazen X diyorlar falan. Abi böyle
yok,
bir...
Gözünü seveyim, boomer değiliz.
Boomer değiliz biz.
X kuşağıyız. 1980'e kadar doğanlar X kuşağı.
Tamam, tertemiz X'iz biz o
evet,
zaman.
Evet, 80'den sonra Y başlıyor, millennial da denir. 95'te bir kuşak daha değişiyor. Onlar da Z kuşağı.
Sonra alfa.
2010'a kadar gelir. 2010'dan sonra doğanlar alfadır. Önümüzdeki sene yine kuşak değişecek yani.
Bir de isim bulana şimdi. İşi yok.
Muhtemelen beta diyebilirler.
Değil mi? Peki. Şimdi bizim için yani X kuşağı için o zaman tabii genç dönemlerimiz yani Nirvana'nın çıktığı, patlama yarattığı, işte şarkıları, sözleri, bu Seattle Sound'un bu kadar popüler olması aslında bizim işte o dönemki işte isyanımızın, farklı olduğumuzu hissetmenin bayrağıydı Nirvana yani her açıdan. Kıyafetiyle, sözleriyle, müziğiyle. Dolayısıyla önemli bir gruptur. Özellikle benim yaşımdakiler için. Üzerinden 30 yıl geç dedik, bir de 27 yaşında hayatını kaybetmişti Kurt Cobain. Şimdi o 27 yaşın bir laneti var ya, işte 27 yaşında hayatını kaybeden ünlüler. Bir anda Kurt Cobain'in 27 yaşında intihar etmesi hepimizi de derinden sarsmıştı. Yani o dönem için çok beklemediğimiz, çok karşılaşmadığımız bir durumdu ve üzerinden 30 yıl geçti. Şimdi biz bu hikayenin her şeyini bilmiyoruz aslında. Yani Nirvana, Kurt Cobain işte başı sonu nasıl biliyoruz? İşte yazılı kaynaklar var, bazen bir röportaj, bazen eski bir kayıt. Hikaye tabii böyle ara ara şekil değiştiriyor. Bazen bildiğimiz şeyler aslında öyle değilmiş dediğimiz hikayelerle ve röportajlarla, sözlerle de karşılaşıyoruz. Ve bunların çoğunluğu şu sıralarda hem tek başına hem de grubuyla müthiş işlere imza atan Dave Grohl'dan geliyor. Çünkü Dave Grohl çok göz önünde bir isim, çok röportaj yapıyor. Dolayısıyla ona mutlaka o röportajlarda bir Nirvana sorusu soruluyor. O dönemden o da bir şey anlatıyor işte, o bir şeylerden benim topladıklarım aslında bugün sizlerle paylaşmak istediğim. Bu arada bahsettiğimiz hikaye de topu topu 7 senelik bir hikaye. Yani
nasıl?
Ya şöyle işte 1987 Kurt Cobain, Chris Novoselic ve Aaron Burkhardt, yani şu anda ismini bilmediğimiz bu üç kişi grubu kuruyorlar. Daha sonra Bleach albümü çıkıyor Sub Pop'tan, çok önemli bir plak şirketinden. 1989'da çıkıyor albüm. Evet. Daha sonra işte gruptan davulcu değişiyor. Bir kere daha değişiyor. Dave Grohl geliyor. Yani 1987 hikayenin başlangıcı olarak alırsak 1994'te de intihar etti Kurt Cobain. Evet. Yani toplamına baktığımız zaman aslında çok kısa süreli bir hikaye bu. Şimdi 89 albüm çıktı. Hemen 2 sene sonra 91'de Nevermind çıktı zaten. Nevermind'den sonra iş tamamen değişti. Bir de 93'te In Utero albümü var ve 93'ten sonra da artık 94'e kadar Kurt Cobain'in işte uyuşturucuyla problemleri, sıkıntıları ve en sonunda da intiharı.
MTV Unplugged albümleri Kurt Cobain öldükten sonra mı yayınlanmıştı? O burada hani The Man Who Sold The World cover'ı vardır.
Yayını sonra mıydı tam hatırlamıyorum ama
çok büyüktü o albümde.
Muhtemelen sonra, çünkü bu diskografide o yok. Yani işte evet. 89, 91, 93 daha sonradır o albüm tabii. Evet. Muhtemelen daha sonradır ve çok da güzel bir albümdür dediğin gibi. Ama Nirvana diskografisi aslında işte dediğim gibi topu topu 7 senelik bir hikayeden bahsediyoruz. Aslında 5 Nisan ölüm yıl dönümü ama birçok kaynakta 8 Nisan olarak da geçiyor. 8 Nisan aslında Kurt Cobain'in bulunduğu tarih. İşte oradaki bir görevli elektrik teknisyeni buluyor. Daha sonra otopside belli oluyor ki 5 Nisan'da hayatını kaybetmiş. Dolayısıyla 5 Nisan ölüm yıl dönümü. Ve bu son dönemdeki röportajlarda beni en çok etkileyen bilgilerden bir tanesi de bu tüm zamanların aslında en büyük albümlerinden biri olarak gördüğümüz Nevermind'ın çıkışından bir adım önce grubun neredeyse sefalet içinde yaşaması. Yani Nevermind öncesiyle sonrası arasında o kadar köklü bir değişiklik varmış ki, ya bunu biraz biliyorduk işte tabii grubun başlarında işte daha sefil bir hayat sürerken daha sonra Nevermind'dan sonra işler değişti ama bu kadar keskin bir fark olduğunu açıkçası bilmiyordum. İşte Dave Grohl'un röportajlarından çıkardığım şeyler biraz bana bunu gösterdi. Mesela bazılarını paylaşmaya başlayayım. Diyor ki Dave Grohl, biraz da onun ağzından şey yapacağım işte böyle bir takım terimleri de öyle çevirince garip gelebilir ama tam anlamıyla bir çeviri yapmaya çalıştım. Bu adamın diyor, yani Kurt Cobain, Nevermind çıkmadan 3 ay önce bir evi yoktu. Bir arabada uyuyordu ve 6 ay sonra grubu Michael Jackson'ı Amerika Billboard listesinin zirvesinden düşürdü. Yani bu kadar keskin bir değişiklikten bahsediyoruz. Arabada uyuyordu ve Nevermind çıktı, Michael Jackson'ı yerinden etti. Bu şartlarla girdikleri albüm kaydında hislerini de şöyle özetlemiş Dave Grohl, başka bir röportajından alıyorum. Bir kere kesinlikle böyle bir başarıya ulaşmasını beklemiyorlarmış. Diyor ki, o zamanlar müzikte neyin popüler olduğunu bir hatırlatayım size diyor röportajda. İşte Wilson Phillips, Mariah Carey ve kahrolası Bon Jovi diyor. Yani bizim gibi grupların adı bile okunmuyor. Bize öyle bir alan bile yok diyor. Dolayısıyla bu tür bir başarıya yaklaşmamız bile tamamen mantıksız görünüyordu. Dave Grohl röportajına devam ediyor. Ve her gün yeni bir şarkı üzerine çalışıyorduk. Her gün yeni bir şarkı, yeni bir şarkı. Ve o sıralar Pixies'i çok dinlediğini söylüyor Dave Grohl. Ve ondan çok etkilendiğini, oradaki müzikten, kimi zaman neşesinden ve işte depresif durumundan çok fazla Pixies dinliyorduk grup olarak diyor. Ve tabii ki şimdi Nevermind deyince Smells Like Teen Spirit, hani orada ön plana çıkan şarkı. Diyor ki prova alanımızda Teen Spirit'i yazdığımı hatırlıyorum. Kurt Cobain'in ortaya çıkardığı bir riff vardı ve riffi çok beğendim. Çünkü vurmalılara, yani kendi enstrümanına alan açıyordu. Akorların arasındaki o sessiz, keskin tıngırdamalar gerçekten de davul riffinin düzenine tam olarak uyuyordu diyor. Smells Like Teen Spirit'in ilk çıkışını anlatıyor bize. Ve herkes, bu demoları dinleyen herkes çevremizde In Bloom, Lithium gibi şarkılara odaklanıyordu. Ve biz Teen Spirit'i kaydettiğimizde, yani kayıt için başka bir harika şarkı olduğunu düşündük. Ama bu kadar büyüyeceğini pek de tahmin etmiyorduk. Gerçi diyor yine başka bir röportajında, stüdyoya girdiğimizde şarkının gücünü fark ettim. O riffler başladığında sadece söz veya müzikal olarak değil, şarkının ritminin de çok güçlü olduğunu biz stüdyoda fark etmiştik diyor. Smells Like Teen Spirit için. Bu duygularla yaptıkları albüm çıkıyor ve onların beklentisi hala fazla değil. Yani çıkardık ama ne kadar büyüyebilir derken etraflarında arkadaşlarından yoğun bir geri dönüş gelmeye başlıyor. O zaman biraz işin farkına varıyorlar. Hatta Barrett Jones, Dave Grohl'un bir müzisyen arkadaşı, diyor ki yani Lithium'u duydum. İşte dostum siz çok büyük olacaksınız demiş Dave Grohl'a. O yine çok inanmamış. Hatta demiş yani ilk single'ınız mutlaka Lithium olsun. Genelde çevrelerinden böyle bir geri dönüş gelmiş. Kimse Smells Like Teen Spirit'i söylemiyormuş o aralar. Diyor ki o dönemi hatırlarken de tabii bazen duygusal anlar yaşıyor. Mesela röportajın bir kısmında, bir röportajında Dave Grohl o zamanki parçaları, Nevermind veya daha önceki parçaları çok uzun süre dinleyemedim. Ama şimdi arabada çocuklarımla birlikte bir Nirvana şarkısı çıktığında çocuklarım eşlik etmeye başlıyorlar. Ben de sözleri biraz söylüyorum. Hala evde dinlemiyorum ama artık o şarkılarda hayatlarımızın bir parçası haline geldi ve bundan çok memnunum diyor. Chris Novoselic'in bir röportajında da vardı. Çok uzun süre dinlememiş hiçbir Nirvana şarkısını. Bırak çalmayı, dinlememişler bile çünkü akıllarına gelen şeyler hep kötü şeyler. Dave Grohl hala evde de dinleyemiyor. Hatta kızıyla geçen bir anısı var Kurt Cobain'le ilgili, yine bir röportajında. Kızı soruyor, baba gruptayken kaç yaşındaydın? Kaydettiğimizde muhtemelen 21 ya da 22 yaşındaydım diyor. Ve diyor ki Kurt nasıl biriydi? Dave Grohl da cevap veriyor. Gerçekten çok tatlıydı. Biraz utangaçtı. Biraz içine kapanıktı. Hatta sessizdi. Tanımadığı ya da tanıdığı insanlara karşı bir utangaçlığı vardı. Peki en çok hangisine? Tanıdığı insanlara mı yoksa tanımadığı insanlara mı daha fazla utangaçtı? İkisine de diye cevap vermiş. Sonra şaşırmış kız, demiş ki vay canına demiş. Bu kadar utangaç olabilecek biri bu şarkıları yazıp yüz binlerce insanın önünde söyleyebiliyor. Bu çok ilginç demiş. O da hatta etkilenmiş, yani 12 yaşındaki bir çocuk için çok güzel bir fikir, çok güzel bir düşünce olduğunu düşünmüş. Genel olarak Nirvana şarkılarına karşı zaman içerisinde alıştığını ve tekrar söylemeye, çalmaya başladığını söylüyor. Ve benim için işte bu röportajlardan çıkardığım sonuçlardan biri, evet, Nevermind'ın öncesinde hatta bir yer daha var. Onu da notlarım arasında almıştım. Diyor ki biz bir evde yaşıyorduk diyor. Kurt Cobain'le beraber yerde sigara izmaritleri, çöpler, ev bizim değil ve o zaman şunu düşünüyordum diyor. Yani bir gün müzik yaparak bir ev sahibi olabilecek miyiz acaba? Yani Nevermind'ın bir adım öncesi bu. Hani biraz önce sefil bir hayat dedim, belki dinleyiciler falan dedi. İşte hayat bu artık, siz nasıl bir tanım koyarsanız koyun, ama Nevermind'dan sonra bambaşka bir şey oldu. Bu arada başka röportajlarda da grubun aslında biz hep onları çok depresif biliriz. Son derece eğlenceli, bazı şeylere çok ilgileri var. Snooker izliyorlar, yani çok beraber eğlenen bir grup, ama belli bir yerden sonra, tabii Nevermind çok büyüdükten sonra işler biraz değişiyor. Bunu da zaten başka röportajlarda ve hikayelerde anlıyoruz. Bugün biraz böyle sadece bu kısma, Nevermind'a öncesi ve sonrası arasındaki bu derin farka biraz eğilmek istedim. Bu arada son adımı da şöyle atayım. Bu hikayenin tabii önemli parçalarından biri Smells Like Teen Spirit ve Kurt Cobain. o şarkıyı çaldığı gitarı, Kurt Cobain'in gitarı daha sonra açık arttırmayla satıldı. Hatta o gitar hakkında şöyle diyordu: dünyadaki tüm gitarlar arasında Fender Mustang benim favorimdir. Albümde çaldığı gitar 4,5 milyon dolara bir açık arttırmayla geçtiğimiz senelerde satıldı gitar. Bunu da bir dipnot olarak aktaralım.
Yanlış hatırlamıyorsam Kurt Cobain solak bir gitaristi. Hı hı. Solak gitardır o da o zaman.
Tabi 4,5 milyon dolar da iyi bir para aslında.
Evet, acaba kim aldı, çok merak ediyorum. Nevermind ile ilgili kişisel bir öykümü anlatacağım, bir anımı anlatacağım. Oo, ondan sonra güzel. Da kendi seçtiğim şarkının müzik hikayesine geçeceğim. Şöyle 90'ların Nevermind 1993 mü? 92 mi?
91. 91'de çıktı.
91, okey. Evet. Doğru, daha önce olmalı. Çünkü evet hatırlıyorum, 92'de benim okuduğum lisede bir müzik grubu vardı ve bunlar bir vokalist arıyorlardı. Basçıları da beni önermişti. Ben onlara vokalist olarak katılmıştım. Hatta bir şarkı seçtiler. Benim dedim sesime uygun değil bu parça. Çok zor bir parça. Hatta kimsenin sesine uygun değil. Çünkü bir tek söyleyenin sesine uygun. Queen'den Show Must Go On'u seçtiler.
Oy, ne diyorsun?
Yani dünyanın en zor parçalarından bir tanesini seçtiler. Ben de elimden geldiğince söylemeye çalıştım. Hani çok mu başarılı oldum zannetmiyorum. Ama bir şekilde milliyet yarışmasında lisemizi temsil ettik.
Kaydı var mı?
Ettik. Kaydı galiba bir yerlerde var. Ama tabii çok kötü bir kayıt. Bende yok. Can var arkadaşımız. Davul çalıyordu o zaman. Can Sertoğlu. Bir dönem Mor ve Ötesi'yle de çalışan evet. Can. Onda varmış kayıt ama tabii benim sesim detoneymiş falan filan, kötüymüş yani.
Olsun.
Ama tabii büyük anı, neyse belki bulurum ondan. Neyse sonra grup tabii etkilendi, bu Nevermind, Nirvana, işte Kurt Cobain falan filan, o tarafa doğru ilerlemek istediler, onları çalmak istediler. Baktılar bende öyle bir vokal yok. Benim böyle yumuşak soul, R&B, pop tarzı söyleyiş tarzım onları hiç memnun etmedi. Beni nazikçe çıkardılar gruptan.
Hiç yani. Denedin mi peki mesela söylemeyi?
Yani o yırtıcı şeyi hiç çıkaramazdım ben. Zaten denemedim bile.
O ton yok bende.
Yani onlar zaten işte Come As You Are'lar, işte Smells Like Teen Spirit'ler hepsini çaldılar. Başka bir vokalle yine bir başka arkadaşımız aldılar. Dinçer diye. O söyledi bütün şarkıları. Çok da güzel çaldılar. Ben de işte gruptan atılan eski vokalist olarak onları izledim.
Ya bambaşka bir kader olabilirmiş yani şu anda önünde.
Yani belki
bir grup
de.
Bir...
Ama işte milliyet yarışması dedim ya demin. Yani benim de şansım mıdır, şanssızlığım mıdır? Yani o seneki yarışmacıları saysam sana.
Kimler?
Oturur ağlarsın Burçin.
Kim?
Yani aynı sene Burak Kut da yarıştı. Oo. Kenan Doğulu da yarıştı. Oo. Suat Suna da yarıştı.
Oo.
Yani hepsinde aynı yaşıtmışız yani. Düşün, şansa bak. Yani
Şampiyonlar Ligi'ni.
Bunlar olduğunu nereden biliyordun o zaman? Çünkü onlar o zaman meşhur değildi. Valla öyle bir yazmışım ki kafama rakiplerimi. Seneler sonra meşhur olduklarında hepsini hatırladım.
Ama iyi kadroymuş, doğru söylüyorsun. Ama çok büyük etki yaratmıştı albüm. Ben şunu hatırlıyorum. Ben o zamana kadar, yani 91 bu, ben glam rockçıydım. Şimdi glam rock ve Seattle Sound'u yan yana getir, iki benzemez. Yani birinde işte perma saçlar, deli gibi işte böyle şovlar, kıyafetler. Bon Jovi. Kahrolası Bon Jovi, bravo. Ki Bon Jovi onun için bile pop yani, düşün.
Tabii tabii.
Bir sonra Seattle bir çıktı. Sadece işte Nirvana değil, işte Pearl Jam'ler, Alice in Chains'ler falan. Öyle kıyafet miyafet yok. Paisley tipler. Çok daha böyle basit, o bize basit gelen riffler, sözler vesaire. Ben bir dönem bayağı gıcık olmuştum. Bu ne ya dedim, Seattle Sound yani. Ne ölüyor muyuz ya, ne yapıyoruz falan. Çok gıcık olmuştum. Arkadaşlarıma da öyle. Ve böyle bir kendimizce Seattle Sound'a karşı bir antipati geliştirmiştik. Sonra tabii biraz şey oldum yani, dinledikçe ya dedim saçmalama bu şey falan diye.
Ama çok enteresan, bak senin anlattığın hikayeyi de düşünsene. Yani bu kadar içe dönük bir adamın hakikaten belki 10 binlere, 100 binlere bu kadar rahat şarkı söylemesi. Ve yani çok içinde fırtınalar kopması, psikolojik problemler yaşaması ve onun hatta maalesef intihara gitmesi. Yani hikaye çok enteresan. Hatta bunun bu zamana kadar nasıl filmleştirilmediği. Beni şaşırtıyor.
Belgeselleri var. Hatta şimdi bu 30. yıl için BBC bir çalışma yaptı. Bir yıldır çalışıyorlar. Bir tane belgesel çıkaracaklar. Hatta iddiaları o ki hiç gözükmemiş görüntüler, işte bu elektrik görevlisiyle alakalı vesaire. Bir tane belgesel çıkaracaklar. O çok beklenen bir şey. Onu merak ediyorum. Bir tane daha belgesel var. Yani birkaç belgesel var konuyla ilgili. Film yok dediğin gibi ama yani çok zor. Yani Kurt Cobain'e çok odaklanmadık ama zor bir çocukluk. Babasıyla olan ilişkileri, yaşantısı, annesiyle olan durum falan filan. Yani hakikaten sıkıntılı bir 27 yıl geçiyor onun için. Ama tabii bu birçoklarında vardır. Çok utangaçtır, sahneye çıkar, bambaşka bir kimlik çıkar. O aslında biraz onun rehabilite edildiği yerdir. Büyük ihtimalle de öyle bir durum var. Bir ara Kurt Cobain'e de eğiliriz.
Peki çalacağız mı bir şeyler?
Çalalım, hangisi?
Yani ne çalsan olur ama şimdi çok Smells Like Teen Spirit konuştuk. Belki onu girmek
bir atalım
lazım.
Diyorsun. Tamam dur, hep hatta tam böyle şey anı.
Ben bu parçayı söyleyemedim.
Olsun, üzülme ama yani bu söylenemeyebilir.
Değil mi?
Olabilir yani. Tabii.
Söylenemeyebilecek parçalardan bir tanesi. Şimdi dediğim gibi ben 80'lerden çok meşhur bir parçanın hikayesini anlatmak istiyorum. Dediğim gibi orta tempolu bir rock şarkısı dedim ama işte dediğim gibi rock pop arası bir yerde. Ama marş gibi Don't Stop Believing, Journey. Biraz işte... içinde bulunduğumuz havaya, ambiyansa, ruh durumuna uygun bir parça. Şimdi Journey'den başlayayım. Journey 1973 yılında kurulan bir grup. San Francisco'da kuruluyor. Çok güzel bir yermiş. Amerika'da gitmediğim yerlerden bir tanesi. Çok da merak ettiğim bir yer. San Francisco'da kuruluyor. Başlangıçta progresif rock yapıyor Journey. Ve 70'lerin sonunda başka bir yöne doğru ilerliyorlar. Daha pop yönüne doğru ilerliyorlar. Pop rock, işte dediğim gibi arena rock gibi. Tabii bunda şöyle bir etki var. Vokalist değişiyor. Vokalist Steve Perry oluyor. Steve Perry'yi gruba almaları da büyük rol oynuyor bu yöne doğru ilerlemelerin. Çünkü Steve Perry vokaliyle grubun sesini yumuşatıyor. İlk klavyecileri de değişiyor. Yani ilk klavyecilerin adı Greg Rowley. Gruptan 1980 yılında dostane bir şekilde ayrılıyor. Ayrılırken de grup arkadaşlarına diyor ki, arkadaşlar ben gidiyorum. Ama bir arkadaş var. İsmi Jonathan Kane, çok iyi bir klavyeci, onu mutlaka alın, bak benim yerime onu alın, o çok iyi iş yapacak diyor. Ve hakikaten de Jonathan Kane Journey'e çok katkı sağlayan bir müzisyen. Jonathan Kane'i davet ediyorlar gruba, o da kabul edip gruba katılıyor. Şimdi Amerika'nın en sevilen rock pop gruplarından biri oluyorlar. Sevenleri çoktu hatırlıyorum 80'ler 90'lar. Ama ticari bir müzik yaptıkları için de işte kahrolası Bon Jovi gibi davranılan bir grup da olabilir. Yani Journey'den haz etmeyenler de çoktu. Dediğim gibi grup 70'lerde kuruldu, onu söylemiştim. Journey'nin kurulmasının üzerine 50 yıl geçmiş ve grup hala aktif. Tabii ki orijinal haliyle değil. Sadece bir tane üyesi devam ediyor. Yıllar itibariyle çok değişim geçiren bir grup oldu Journey. Şimdi altın dönemi dediğimiz dönem ise, şimdi 50 yıllık bir gruptan söz ediyorsak tabii bir dönem en zirve dönemi oluyor. Sonra daha pasif yıllar oluyor. Altın dönemi 1978 ile 1987 arası dönem, yani yaklaşık bir 10 yıllık dönemden bahsediyoruz. Bu dönemde işte grubun solisti, vokalisti az evvel söylediğim gibi Steve Perry. Ve Don't Stop Believin' de bu döneme denk gelir. Bu parçanın yer aldığı albümün adı Escape. Escape albümleri de en başarılı albümleri olarak görülür. Bu albüm Don't Stop Believin' de başlıyor. Ve bir başka klasikleri olan, Journey'nin bir başka klasiği olan Open Arms'la bitiyor. Yani albümün başı da sonu da çok güzel. Journey grubu 1987'de müziğe ara veriyor. 90'ların ortasında farklı bir kadroyla tekrar bir araya geliyorlar. İşte hepsinin, grup üyelerinin hepsinin ayrı ayrı kişisel hikayeleri var. O hikayeleri belki ileriki bölümlerimizde anlatırız. Şimdi açıkçası onlara çok odaklanmayalım. Seçtiğimiz parçaya odaklanalım. Şunu da söyleyeyim. Albümleri çok satılan bir gruptur. Yani liste başarıları da çok olan bir grup oldu Journey. Özellikle 80'lerde işte dediğim o altın dönemde çok çok başarılar elde ettiler. Ama işin ilginç tarafı da şu. Yani hala başarıları devam ediyor. Yani 2005 yılında Burçin Don't Stop Believin' iTunes'da, yani 2005 dediğimde 20 sene önce tabii, iTunes indirmelerinde 3 numaraya ulaşmış. Yani işte kaç yayınlandıktan 24 sene sonra. Dolayısıyla parça hala bir şekilde güncelliğini koruyor. İşte dün de kulağıma çarptı bir şekilde Spotify'da bir listede karşıma çıktı. Amerika Kayıt Endüstrisi Birliği, Recording Industry Association of America, RIAA, Burçin daha iyi bilir. Bunların verilerine göre Journey toplamda Amerika'da 52 milyon albüm satmış. 52 milyon, hani hemen bir hesap yapalım. Tanesinden bir dolar kazanmış olsa... 52 milyon dolar kazanmış oluyorlar. Amerika'nın en çok satan 11. grubu olmuşlar bu sayıyla birlikte. Dünya çapındaki satışları da 100 milyonun üzerinde, rekora ulaşmış. Yani hakikaten hiç de fena sayılar değil bunlar. Evet, Don't Stop Believin'e geri dönelim. Escape dediğim albümün ikinci 45'liği olarak Ekim 1981'de yayınlanıyor. Parçayı yazanlar grubun vokalisti Steve Perry. Steve Perry belki hani We Are The World'un için, yani We Are The World'u söyleyen grubun içerisinde hatırlayabilirsiniz. Çok güzel bir kısmı vardır Steve Perry'nin söylediği. Gitarist Neil Sean ve demin biraz bahsettiğim klavyeci Jonathan Cain birlikte yazıyorlar. Ve belki de şimdi Jonathan Cain'in önemini burada altını çizmek lazım. Belki de şarkının en sevilen kısmı piyano açılışıdır. Yani en baştaki piyano açılışıdır. Zaten o başladığı zaman bir anda böyle ooo diye seyirci coşmaya başlar. Escape'i kaydetmek için stüdyoya girmeden önce klavyeci Jonathan Cain, işte dediğim, anlattığım gibi ekibe katılıyor. Los Angeles'ta yaşayan bir müzisyen, Sunset Boulevard'da yaşıyor ve hayatını kazanmaya çalışan, mücadele eden bir müzisyen. Galiba müzisyenlerin hayatlarında hep böyle bir gerçekten zorlandıkları, zaman zaman işte umutlarını kaybettikleri bir dönem oluyor. Demin senin de anlattığın, Nirvana ile anlattığın dönem gibi başlangıçta hep böyle zorlanan kişiler. Babasının ona sık sık söylediği bir şeyden çok etkilenmiş Jonathan Cain. Başarısızken, pes etmeye yakınken ve ne zaman böyle çaresizlik içinde evini arasa, babası ona şöyle demiş: İnanmayı bırakma, don't stop believing. Ve sonrasında da devam etmiş: İnanmayı bırakma, yoksa işin biter. Parçanın adı da, mesajı da, ana mesajı da böylelikle çıkıyor. Bu şekilde çıkıyor. Sonra gitarist Neil Sean şarkının basslarını yazıyor. Şimdi parçanın adı çıktı mı? İşte çıktı. Mesaj da çıktı. Gitarist Neil Sean da hemen bassları yazıyor. Steve Perry diyor ki Jonathan Cain'e, bak diyor, bu bassları tamamlayacak çok etkileyici bir klavye lazım bize diyor. Bu klavye kısmını yazmasını öneriyor. Sonra davulcu Steve Smith bunun arkasına böyle standart rock ritimleri ekliyor. Ve diyor ki, yani şarkıyı öyle bir kurguladık ki diyor, sanki şarkıyı böyle bir trenin ilerlediği şekilde ilerleyen bir hale getiriyorlar. Yani böyle parçayı dinle, böyle sanki bir tren gidiyormuş gibi hissedersin. Ki bu motif işte şarkının sözü açısından da ilham kaynağı olmuş. Yani işte bu Don't Stop Believing'ler, işte ilerleyen trenler falan filan akıllarına şehirlerindeki geçmiş yaşamları geride bırakıp başka bir yere gitmek üzere gece yarısı trenine binen iki kişinin hikayesi gelmiş. Bu hikayenin karakterlerin işte küçük bir kasabadan bir kız ve şehirde büyümüş bir erkek çocuğu olması konseptini beğenmişler. Yani iki kişinin hikayesi anlatılıyor şarkıda. Bir tanesi işte küçük bir kasabadan bir kız, bir genç kadın diyelim. Bir tanesi de işte şehirde büyümüş bir erkek konsepti. Her gencin bir hayali olduğunu ve bazen büyüdüğünüz yerin kaderiniz olan yer olmadığını hissettik diyorlar. Parça zaten bunlar üstüne bir parça. Berkeley'de kaydediyorlar. California Fantasy stüdyolarında kaydediyorlar. Steve Perry kayıt gününde grip oluyor. ve bu yüzden vokalleri kaydedemiyorlar. Ama onsuz da çok zorlanmıyorlar. Çünkü şarkıyı tek seferde canlı olarak kaydediyorlar. Vokalsiz bir şekilde. Sonra Steve Perry iyileşiyor. Sonraki hafta geliyor. Gruba yeniden katılıyor. O da vokallerini tek seferde tamamlıyor. Yani hakikaten parça böyle hızlı bir şekilde akıyor. Kayıtları hızlı bir şekilde yapılıyor. 81'de dünya çapında bir hit oluyor. Ve grubun da imza şarkısı oluyor. Yani Journey dediğin zaman ilk akla gelen parça bu oluyor. Yıllardır da dinlenmeye devam ediyor. Çok filmde kullanıldı, çok dizide kullanıldı. Hatta reklam filmlerinde de kullanıldı. Birkaç tanesinden bahsedeyim ve ondan sonra da parçaya girebiliriz. Mesela 2007'de Burçin'cim, meşhur Sopranos dizisinin en son artık grande finalesinde, en son bölümündeki finalin ismi de Made in America. O bölümde kullanılmış. Ki Steve Perry başta bu dizide kullanılsın istememiş. Demiş ki yani ne alaka, hani Sopranos bizim şarkı olmaz demiş. Yani uymuyor ikisi birbirine, ama sonra sıcak bakmadıktan sonra bir şekilde ikna etmişler onu. Onay vermiş sonunda. Şarkının hatırlandığı ve tekrar gündeme geldiği bir dönem daha var. O da Rock of Ages. Bu bir müzikal. 80'lerin hitlerini içeren ve genelde işte böyle rock, senin meşhur glam rock parçalarını, Def Leppard'lar, şunlar bunlar falan, onları içeren bir jukebox müzikali. Rock of Ages'in, bu müzikalin kapanış şarkısı olarak kullanıldı Don't Stop Believin'. Çok güzel bir sahnedir gerçekten. 2009'dan 2015'e kadar Broadway'de oynadı Rock of Ages. Çok da güzel, izledim. Nefis bir müzikal. 2012'de de film yaptılar bu müzikali. Tom Cruise başroldeydi. Alec Baldwin vardı. Catherine Zeta-Jones vardı. Tavsiye ederim. Yani rock müzik filmlerinden hoşlanırsanız, müzikallerden hoşlanırsanız eğlenceli bir film gerçekten. Birçok cover versiyonu da yapıldı. En meşhur olanını da söyleyeyim, bitireyim. Glee dizisi, belki aramızda izleyenler olmuştur. Glee dizisinin kadrosu tarafından seslendirildi Don't Stop Believin'. Ve 2009'da parça bir kez daha büyük bir hit oldu. Glee kadrosu tarafından seslendirildikten sonra. Çok ilginç bir yapısı vardır. Nakarat kısmı, yani Don't Stop Believin dedikleri kısım neredeyse parçanın en sonunda gelir. Yani artık böyle son, ne bileyim, 40-50 saniyesi kalmıştır parçanın ve o nakarat kısmı o zaman gelir. Ve böyle üst üste yapılandırılır parça. Nasıl derler, işte böyle tren gelir gelir gelir, en sonunda da işte Don't Stop Believin derler. Hikaye bu şekilde. Bilmiyorum, güzel anlatabildim mi?
Gayet güzel anlattın. Düşünüyorum ben hangi fragmanda dedim, onu çıkaramadım. Yani böyle popüler dizilerden biriydi. Bir Stranger Things olabilir, başka bir tane olabilir. Yani çok da şaşırtmıştı. Kısa bir bölümü yayınlanmıştı. Belki dinleyicilerimiz hatırlatır. Yani şurada kullanılmıştı, burada kullanılmıştı diye. Güzel hikaye. O zaman neresini yayınlayalım mesela şimdi şarkının? Sonunu mu? Başını
yani
mı?
Yani şimdi dediğim gibi neresini yayınlarsan olur. Çünkü başındaki başı klavye çok, evet, güzeldir. Çok güzel. O parçayı işte herkese hatırlatan kısımdır. Ondan sonra böyle gitar yavaş yavaş girer falan filan. Ondan sonra işte sözler çok güzeldir ve en sonundaki nakarat. Sana bırakıyorum bu şimdi.
Bana bırakma. Hayır hayır. Sen de ki ben, bence bu şarkı burasıdır de, ben orayı şey.
O zaman çok... sonunu yapalım.
Oo.
Don't Stop Believin' dedikleri kısmı.
Başını, çünkü... başını yedin yani şarkı. Yedin başını şarkı. Tamam, patron sensin. Son kısım. Tamam.
Baksana, Jonathan Cain'in babası, yani klavyecinin babası diyor ki inanmayı bırakma yoksa işin biter diyor. Bak, lafın güzelliğine bak. Yani ne yapıyorsan, ne iş yapıyorsan ya da neyle uğraşıyorsan onunla ilgili inancını kaybetme yoksa işin biter. Çok güzel bir laf.
Yo, çok güzel. Ve bu tür laflar aslında bazen çok basit gelir ya. Ya şimdi ya, çok bir inancını kaybetme. Tamam, kaybetmiyorum falan. Hani böyle yaklaştığımızda bir dönem olmuştu. Belki daha genç bakış açısı. Hani çok umursamazsın böyle ya, beylik söz gibi gelir.
Doğru doğru, aforizma gibi.
Evet
mi?
Ama yıllar ilerledikçe, yaş aldıkça gerçekten bunun, bu tip şeylerin böyle basit zamanda çok iplemediğimiz bazı tavsiyelerin ve işte aforizma mı dersin neyse, çok doğru olduğunu görüyorsun. O inanç meselesi, ama o şey bir inanç lazım. Yani hakikaten buradan gelecek. Öyle şey bir inanç değil. Kıt bir inanç değil. Yapacağım, inanıyorum falan. O böyle, hakikaten böyle bütün benliğine inanacaksın. Güzel hikaye. Bu arada dinleyicilerimize de yani şunu soralım. Biz bunları devam etmek istiyoruz. Şarkılar, şarkılar, hikayeler. Yani hem görüşünüzü, hem sipariş olabilir. Ya şunların bir hikayesini olabilir yani. Merak ettikleri bir durum vardır. Yani bende ne hikayeler var. Çok yani bir şey, mutlaka bir şey buluruz. O yüzden sizlerin katkısını da bekliyoruz.
Evet.
Güzel bir bölüm, güzel bir hafta, güzel bir dönem. Belki güzel bir Türkiye, bilmiyorum artık evet, yani.
Bu bölümde dediğimiz gibi yeni bir akış deneyelim dedik. Yeni bir içerik deneyelim dedik. Müzik hikayeleri anlattık. Daha önce yapmıştık bu tip şeyler ama bu denli bir bölümü tamamıyla odaklamamıştık. Umarız hoşunuza gitmiştir. Dediğimiz gibi eğer beğendiyseniz devamını getiririz. Mutlaka istek parçalarımız varken benzer şeyler yapıyorduk. Bu sefer başka şarkılar, başka hikayeler, başka gruplar seçtik. Artık bitirebiliriz, kapatabiliriz Burçin.
Lütfen. Var mı başka bir şey? Yok yok, ben biraz eğlenme şeyimi, formül arayacağım buna.
Peki.
Şu atmam lazım.
Peki, çok çok teşekkür ediyoruz bizi dinlediğiniz için. 162. bölümümüzü sona erdiriyoruz. Bir sonraki bölümde tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.
Görüşmek üzere.